Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kardeşlerim, bu davetçi okulumuzdan inşallah Rabbimizin kitabından insanları Allah'a davet etmek veya İslam'a hizmet etmek için yol işaretleri almaya çalışacağız. Ayetler konuşacağız. O ayetlerle bezenmiş Kur'an ayetlerinden kimlik oluşturmuş bir davetçi olmaya çalışacağız inşallah. Daha doğrusu size buradaki bulunduğunuz dönemde bunu verme görevini ben üstlenmiş oldum. Programın bütününde diğer faaliyetlerimiz ve diğer bilgilerimiz bir bütün oluşturup inşallah Musab bin Ümeyr'in yeğenleri olarak, kardeşleri olarak Rabbimizin huzuruna bizi çıkaracak. Bugün genel bir giriş yapmak istiyorum. Bir dahaki dersimizde inşallah ilk dersimizi yapmış. Kardeşlerim, zihnimizde toparlanması gereken muhtemel yanlışlar var. İlk yanlış şudur. İslam'a hizmet etmek hoca işi değildir. Gönüllü işidir. Musab bin Ümeyr hoca değildir. Hocalık neye deniyor? Alimlik neye deniyor? Diye inceleyin. Hoca, alim, müçtehit, Kur'an bilen insandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini bilen insandır. Musab bin Ümeyr Yesrib'e gittiğinde en fazla 3 yıl kadar Peygamber Aleyhisselam'ın yanında kalmıştı. Çünkü Habeşistan'a hicret edenlerden biridir. 13 sene Mekke dönemi var. Bu 13 senenin 12. senesinde zaten Yesrib'e gitti. Diyelim ki 12 sene Peygamber Aleyhisselam'ın medresesinde kaldı. Tamam, böyle kabul edelim. 12 yıllık bir medrese hayatı var diyelim. Kaç sure indi Kur'an'dan o 12 senede? Kur'an'ın 1/4 yok ortada. Var diyelim, ahkam ayetleri yok. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh Yesrib'e geldiğinde namaz farz edilmemişti. Zekat yok, oruç yok, hac yok, kurban kesmek yok, ibadet yok, muamelat yok. Ne alemi olabilir? Musab bin Ümeyr radıyallahu anh bilse 100-200 tane hadis biliyordu. Bir Riyaz-ı Salihin kadar da bilgisi yoktu. Çünkü Riyaz-ı Salihin'in çok önemli bölümü Medine'de okundu. Burada ikinci paragrafa geçelim. Musab bin Ümeyr bir hoca efendi olarak, bir alim olarak, bir müçtehit olarak İslam'a hizmet etti mi diye sorulsa ne cevap veririz buna? Musab bin Ümeyr radıyallahu anh'ın İslam'a hizmetine bir gramaj ölçebilir miyiz? Ne sonuç doğurdu Musab bin Ümeyr? İslam devletini kurdu. Peygamberine mektup yazdı. Gel ya Resulallah, senin bu devlet dedi. Efendimiz hazır devlete geldi. Peygamberle savaşmaya ahitleşmiş insanlardan peygambere ordu kurdu. Gönüllere girdi. İnmeden Kur'an ona iman ettirdi. İkinci paragrafımız da bu. Üçüncü paragrafımızda sonuca bakıyoruz. Bugün İslam var, Medine var. Hacılar gidip Peygamber Aleyhisselam'ı ziyaret ediyorlar. Sonra Medine'de Uhud oldu, Hendek oldu. Yığınla işler yapıldı. Evin kurucusu Musa. Tekrar bunları topluyoruz. Eğer İslam'a hizmet etmek, insanları Allah'a davet etmek, hocalık gerektiriyorsa, hafızlık ve binlerce hadis bilmek gerektiriyorsa arkadaşlar, Musab bin Ümeyr'e bir yer bulamıyoruz. O zaman demem lazım ki, yok canım Musab bin Ümeyr'e de gizli bir vahiy geliyordu. Bu mümkün değil. Bunu diyemem. Musab bin Ümeyr sıradan bir sahabiydi. Sıradan bile değildi. Ebu Bekir değildi çünkü. Ömer değildi. Sıradan bile değil. Yani ashab-ı kiramın aşere-i mübeşşeresinde yok. Yani muhacirler de var. İkinci büyük kadroda var. Hulefai Raşidinden değil, yedi büyük fakihinden değil. Ashabın yedi tane büyük alimi var. Onlardan biri değil mesela. Ehl-i Beyt'ten değil. Ashab-ı kiramın içinde de bir sıralama var tabii. Yani işte Ehl-i Beyt üstün mesela. Aşer-i Mübeşşer'e üstün. Ebu Bekir bir başka. Radıyallahu anhüm cemiyan. Musab onlardan biri değil. Daha da farklısı arkadaşlar. Yaşlı, başlı, sakalları beyazlamış biri de değil. Uhud'da şehit olduğunda 40 yaşına yeni gelmişti. Demek ki 35 yaşlarında peygambere devlet kurdu. 35. Alim değil. Çok fazla meziyetleri olan sıradan işte mesela Ali bin Ebi Talib'e yakışır bu iş. Niye? Ya peygamberin kucağında büyümüş bir delikanlı. Ali yapmayacak da kim yapacak bu işi? Sa'd bin Ebi Vakkas'a da yakışır. Peygamberin işte dayı çocuğu vesaire ona da yakışıyor. Musab bin Ümeyr tam anlamıyla zengin çocuğu. İpeklerle dolaşmış, ömrünün önemli bir bölümünü lüks geçirmiş bir adam. Müslüman oluyor. Müslümanlığından sonra serveti terk ediyor. Rabbine yöneliyor. Ve bugün ezanlarını dinlediğimiz, Kur'an'ını okuduğumuz İslam'ın devletini kuruyor. Ve bunu çok önemli bir paragraf daha, iyi bir silahlı çete kurarak da yapmıyor. Hani bir çete kurarsın, kurduğun çeteyle Yesrib'i dağıtırsın, buyurun komutanım diye peygamberi çağırırsın. Bu bir başka tür. Böyle olur mu olmaz mı açısından söylemiyorum. Musab'ı değerlendiriyoruz. Musab da silahlı bir çetedir. Kendisini öldürmeye gelenlere diliyle cevap vermiş. Mızraklara dilini uzatmış. Kılıca dil uzatmış. Ve becermiş. Netice çok net. Musab alim değildi. Çünkü alim olacağı Kur'an yoktu ortada. Alim olacağı hadis yoktu ortada. Ama yüzlerce, binlerce, belki on binlerce alimin hasretiyle ölüp gittiği yüreği vardı. Onda ilim yoktu, yürek vardı. Peygamber'e hizmet sevdası vardı. Sonraki alimlerde de ilim oldu, o yürekten bir pay olmadı. Sonraki gelen alimlerin pek çoğu tamamına ait bir şey söylemiyoruz şüphesiz. İlim sahipleri oldu, doktor oldular, profesör oldular. Yesrib'i medineleştiremedikleri gibi Medine'leri Yesrib'e çevirdi. Onların bulunduğu mahallede bile birahane açılabildi. Gönüllere hitap edemedikleri için. Onların evinin altında da banka var. Faizci banka. O fetva vermediyse bile insanlar ondan çekinip üst katında hoca efendi oturuyor. Bu bankayı buraya açamayız biz deme ihtiyacı hissetmedi. Musab'da ilim yoktu, heyecan, sadakat ve aşk vardı. Bunlar da ilim tohumu. İstersen dolaba koyacak, bir dahaki bayramda da yersin o kadar çok. Ama heyecan da yok. Musab bin Ümeyr devlet kurdu. Onlar kendi evlerini İslam'a devlet olarak açamadılar. Şu bu alim demiyorum. Çocuğu içki içtiği için filan alim, onu kastetmiyorum. Genelleme yapıyorum. Genel görüntümü bu. Buradan kardeşlerim, Mus'ab bin Umeyr davetçi okulundasınız. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh. Bu sebeple ilk dersimizi bunun ismi üzerinden başlamak istiyorum. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh, ilim, bilgi, imkan vesaire, bizim bugün ihtiyaç hissettiğimiz şeylerin hiçbirisi olmadan yola çıktı, %100 başardı. Burada küçük bir dipnot açmak istiyorum. Bunu da dikkatle dinlemenizi rica ediyorum arkadaşlar. Mus'ab bin Ümeyr'den ne kastettiğimiz anlaşıldı. Şimdi şöyle bir soru gündeme gelebilir. Tamam, Mus'ab bin Ümeyr kabul. 120 bin sahabi vardı. Birini çıkarırsan 119.999 tane kalıyor tam rakam öyleyse eğer. 120 bin net bir rakam değildir. 115 bin de olur, 125 bin de olur. Orada yuvarlama deniyor ya, yuvarlama bir rakamdır 120. Ama 100 binin çok üstünde olduğu belli. Diğerleri kütüphanelerde mi çalıştılar? Arkadaşlar, sadece şunu düşünün. Peygamber Aleyhisselam'ın mirasına hadis deniyor değil mi? Bak, 4 raşid halife, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhüm cemiyen. Ebu Bekir ve bu 4 kişi 23 yıl Peygamber Aleyhisselam'la beraber durdular. İril ufak. Ali radıyallahu anh her yerde Peygamber Aleyhisselam'ın yanında. Ebu Bekir her yerde yanında. Ömer ve Osman yer yer farklı konumlarda oldular. Bunların toplam olarak Peygamber Aleyhisselam'dan bize naklettikleri hadis sayısı 3000-4000 değil arkadaşlar. Yani Mus'ab çok bilmiyordu da Ebu Bekir bütün hadisleri bilen biri değildi. Evet, çok biliyordu Musab'a göre. Ama Ebu Bekir de bu konuda Resulullah ne dedi diye soru soruyordu. Ömer radıyallahu anh Bedir mücahitlerinin Medine dışına çıkmasını yasakladı. Ben kimden din öğreneceğim, nereye gidiyorsunuz dedi. Demek ki bilgi olarak en büyükleri bile ashab-ı kiramın kütüphane dolusu şey bilmiyorlardı. Bilmeleri de beklenemezdi zaten. O ortam oluşmadı hiçbir zaman. İslam'ı bugünlere getiren ilk 100 isim nedir, kimdir ashab-ı kiram arasında sorulsa cevabımız Ebu Bekir'le başlar hep. Doğrudur. Ama o ilk yüzün içinde kesinlikle Halid bin Velid vardır. Çünkü Halid'in kılıcı Allah'ın kınından çıkmış bir kılıçtı. Kılıcıydı. Halid bin Velid radıyallahu anh'ın fethettiği topraklar Kudüs bugün. Suriye, Irak ve Suriye'nin yukarıları. Halid bin Velid Yemen demek. İrtidat olaylarında ümmeti Muhammed'i kurtaran adam demek Halid bin Velid. Allah'ın lütfuyla. Bugün Halid bin Velid'i biz İslam'ın ilk yüzünde hiç tereddütsüz görüyoruz. Arkadaşlar, kıldığı namaza çocuklar gülüyormuş ama. Koca Halid'e bak ne biçim namaz kılıyor diye. Müslümanların çocuklarının kıldığı namazı beğenmediği bir adam. Yüzüne de gülmüşler bir gün. Dönmüş demiş ki, ne diyeyim demiş, Müslüman oldum, Resulullah elime kılıcı verdi, bir şey öğrenmeye vakit bulamadım ki demiş. Çıkış o çıkış. Müslüman olduktan sonra 5 sene kadar yaşadı zaten, çok yaşamadı. O 5 senede de veya 6 sene ne kadarsa hep cephelerden cephelere dolaştı. Ama bugün İslam'ın ilk yüzünde mi desek, çok ileri bir rakam 50'ye alalım deriz rahat. Kudüs ne demekse, Suriye ne demekse, Şam ne demekse, Halid bin Velid o demek. Yemen ne demekse, Bahreyn bölgesi bu Arap ülkelerinin olduğu yerler ne demekse o demek. Çok büyük bir yeri var Halid bin Velid'in. Allah ondan razı olsun. Buradan arkadaşlar şöyle bir sonuca geliyoruz. Sizler hafız olmayabilirsiniz. Onlarca cilt kitap okumamış olabilirsiniz. Arapça da bilmiyor olabilirsiniz. Arap dilini bilmeniz de gerekmez. Çünkü ashab-ı kiram, hadi diyelim Araplara Arapça konuştular. Antakya'ya gelince ne konuştular Rumlarla? Rumca biliyorlar mıydı? Yok. Kıbrıs'a gittiler. Kıbrıs'ta ne konuştular? Hangi dili konuştular? Onlar geldi diye Arapça kursuna mı gitti Rumlar? Bir gün 15 gün kaldılar, 20 gün kaldılar zaten. Kim dil öğrenecek, kim ne anlatacak? Gönülden konuştukları için yabancı dil ihtiyacı hissetmediler. Onlar ve onları dinleyenler. Kulaklar ve diller olmadan konuştular. Dudakları değil, gözleri hareket etti. İnsanlar onları görüp Allah'a yöneldiler. Siz Arapça bilmiyor olabilirsiniz. Gönül dili biliyorsanız her şeyi biliyorsunuz demektir. Şeytan şerre hizmet ederken, internetten zehire bağımlılık yaptırırken her köylü çocuğunun dilini mi kullanıyor şeytan? Yok. Futbolun İngilizcesini biliyor mu insanlar arkadaşlar? Futbol dile muhtaç mı? Veya herhangi bir insanların şeytanın peşinden koştukları tuzak, o tuzağı çok iyi o dilde tanıttıkları için mi Afrika'nın bir köyünde seviliyor, tutuluyor? Hayır. İnsanların gönüllerine hoşlanacakları atmosfere girdiğin zaman dil bir zorunluluk değildir. Dil aslında gönül sahibi olmayanların muhtaç olduğu ikinci bir unsurdur. Arapça şart değil, ilim şart değil. Elbette olsa, yani bir şey dediğimiz yok, olmasın diye mücadele etmiyoruz. Kapatın Kur'an'ları demiyorum ben. 23 yaşındasın, 22 yaşındasın, hafız değilsin, hafızlık yolu kapanmadı. Ama Mus'ab bin Umeyr'in yeğeni olarak dirilmek için kıyamet günü, onun talebelerinden biri olarak mahşere gelmek için din şart değil, hafızlık şart değil, Arapça şart değil, hadis bilmek şart değil diyorum. Bir şey şart, Mus'ab'ın gönlündeki coşku şart. Ben yeterim ya Resulallah sana deyip çöle düştü ve yetti Resulullah'a gerçekten. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'a yetti. Burada kardeşlerim, bu girişte size vermek istediğim mesaj şudur. Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin. Şöyle yapmayın. Ben yarın Mus'ab bin Umeyr olabilmek için 20. asırda şu basamakları geçmem lazım. Ondan sonra Mus'ablık akademisine kaydolurum demeyin. Bu var ya, 10 metre ilerideki bir sokağa 20 sokak arkadan dolaşıp gelmeye benzer. Adımını attın mı sen o sokaktasın aslında. sizi Allah niyetinizle kabul edecek. Ümmeti Muhammed'in akademisyenlerine güvenmiyor bu ümmet. Akademisyenler, alimler, adı nasıl anılırsa anılsın, ne yapacaklar, ne hesap yapana kadar bir deli köprüyü geçip gidiyor arkadaşlar. İnsanların etrafında toplandıkları 10 tane alim yok. Ama heyecanlı bir genç, binlerce genç etrafına topluyor. Çünkü insanlar senin anlattığın ilmi konulardan anlayıp gelecek olsalar kendisi okurdu, bir adam olurdu zaten. İnsanlar acil istiyorlar. Bir hap alıp o hapla cihada gidecek istiyor. Siz de görüyorsunuz ki hiçbir ilmi dayanak aramadan, herhangi bir belge aramadan birisi çıkıyor 30 bin 40 bin tane genci alıp dünyanın göz önünde bombaların altına atıyor. Herkes gidiyor. Çünkü insanlar bir gel sana yavaş yavaş cenneti anlatayım diyenin değil, atla cennete deyince böyle sıçratacak birini istiyorlar. Bunu şer için yapan da adam bulur. Hasan el-Benna gibi kahveleri dolaşıp Allah için gelin iş yapalım deyince de bulursun. Hasan el-Benna'da öyle çıktı. Ezher'de koca koca sarıklı adamlar neyi dinlerken ya da acaba ne yaparız bu İngilizlere karşı diye hesap kitap yaparken Hasan el-Benna Kahire'de kahveleri dolaşarak adam topladı. Uzun uzun şeyler anlatmadı. Gelin sizinle 10 cilt kitap okuyalım demedi. 10 cümle söyledi. Hasan el-Benna dünya oldu. 90 seneye yakın bir zamandır Hasan el-Benna'nın başlattığı şeyi söndüremediler hala. Ki sönmeyeceği de belli kıyamete kadar. Bunun için Rabbim sizi eğer ümmeti Muhammed'in kurtarıcısı olarak ayarladıysa sizin Ebu Hanife olmanız gerekmiyor. Ebu Hanife'yi başka iş için ayarladı Allah zaten. Gene Ebu Hanifelere ihtiyaç var. Onların vazifesi başka. Bize ham madde üretecekler. Biz bu ümmetin trafik kazasına müdahale eden 112 acil servisiyiz. Kaldırırız orada ölümden kurtarırız. Hastaneye götürürüz. Plastik cerrahide burun estetiği yapsınlar ona. Onunla uğraşmayız biz. Çünkü bugün doğan her çocuk Allah'tan önce şeytanı öğrenir hale geldi. Çocuklar buluğa ermeden zinaya bulaşır hale geldiler. Kur'an-ı Kerim filozofların elinde tartışma konusuydu. Şimdi çoluk çocuk, kadın erkek, herkes bana göre Kur'an'ın burası demeye başladı. Bizim böyle ilahiyat fakültelerinde, medreselerde seneler harcayacak vaktimiz yok artık. O branş, yani plastik cerrahide kaş göz ameliyatı yapanlar var zaten. Herkes o bölümü seçiyor zaten. 5 sene okuyacak, diploma alacak, kitap yazacak. Tamam, 5 cilt. O kitabı okuyunca insanlar hepsi mücahit olacaklar. Sen kitabı yazana kadar milyonlarca insan cehenneme girdi. Trafik kazası var bir yerde, otobüs devrilmiş, sen bana diyor ki buraya hemen bir hastane kuralım birkaç yıl içinde, bunları iyi ederiz. Trafik kazasına böyle mi müdahale edilir? Sen hastane kurana kadar bunların sulbundan kimse yaşamaz bir dünyada. Mus'ab bin Ümeyr bilgi arayan insan değildir. Mus'ab bin Ümeyr'in 20. asırda, 21. asırdaki talebeleri de ve kıyamet günü inşallah herkes sevdiğiyle beraber dirilirken Mus'ab bin Ümeyr ile dirilecek olanlar, belki Kur'an'dan 10 sure bilmeyenler ama kıyamete kadar milyarlarca kere Kur'an hatmedildi Mus'ab'ın kurduğu devlette. Böyle olanlar Mus'ab bin Ümeyr'dirler. İlmi hakir görmüyoruz maazallah. İlim şehitlikten değerli bir şey. Ama ilmin müdahale edeceği bir alan yok. Ümmeti Muhammed en berbat zamanlarından birisini yaşıyor. Sizin de bir genç grubu olarak gözlerinizde gördüğünüz bir manzara var ortada. Ümmeti Muhammed adeta sürünüyor. Ümmeti Muhammed'in ailesi çökmek üzere. Camilerinde huşu yok, huzur yok. Eline gelen boyalı cami yapıyor. Camiyi neredeyse vitrin gibi süslemeye başladı insanlar. Neden? Namazı süsleyemeyince, huşu ile, gözyaşıyla şöyle Rabbi ile baş başa kılınmış iki rekat namazın kılınamadığı camilerde avizeler var. Avize bol ama. Ha, avize. Şeylerde bile yok. Yani İngiltere'de bilmem ne sarayında da yoktur o avize. Ha. 5 metre eninde 3000 ampullü avizeler var camilerde. Boyalar, nakkaşlar senelerce çalışıyor camilerimiz süslü olsun diye. Ama cuma hutbesinde bile Mehmet Akif'ten şiir okuyor imam. Ayet okudun mu anlamıyor insanlar çünkü. Allah diyor ki dediğin zaman heyecandan nabzı yükselmiş, ne buyurdu Allah diye bir cemaat görmediği için şairimizin de dediği gibi olmasaydı filanca dağlar diye cuma hutbesi okuyor adam. Neden? Çünkü insanlarla Allah'ın kelamı arasında, insanlarla mescit şuuru arasında dağlar var, mesafeler var. Acil durumu var ümmeti Muhammed'in. Bu acil durumu görüp de felsefeye giremez bir hoca efendi. Girerse yazık eder kendisine. O yüzden arkadaşlar bu ümmete hizmet edenler. Bir, dünkü o selamlama konuşmasında da söylediğim gibi bir acilciler var. Vakaya anında müdahale edecek, kalp krizini önleyecek, solunum yetersizliğine müdahale edecek. Çünkü aksi takdirde morga gidecek bu insanlar. Bir hastanenin acili var, poliklinik bölümü var, bir de morg var. Acildeki görev ihmali morgu aktif hale getiriyor. Onun için bir, bizim gibi gençlerin arasına girecek, leş kokan sigarasını, hatta ağzı rakı kokan insanların yanına oturacak, canım kardeşim bir dinle beni diyecek. Keserim lan senin kafanı diyen bir sarhoş gence, Musab bin Ümeyr gibi hitap edecek. Tamam kes ama 5 dakika beni dinle diyecek. Onu öldürmeye gelen çete, sarhoş çete onun elinde iman bulacak. Her yer Yesrib'ten Medine'ye dönecek o zaman. Bir bu grup var. İnşallah, inşallah biz bu misyonla yola çıktık. Vazifemiz bu. Bir de bu çöplükten, bataklıktan o öldürmek için bana gelenleri alıp acil pozisyondan kurtarıp sen yarın mesai başlayınca üst polikliğe git seni bir dahiliye de tahlil etsinler, tedavi etsinler diye alimlere göndereceğiz. Göndereceğiz. Onlar orada alacaklar. Kur'an mı öğretirler, tefsir mi öğretirler, fıkıh mı öğretirler? Onların işi. Ne müdahale ederse etsinler. Görevimiz bizim acil müdahaledir. Onların görevi de şöyle pozulandırıp, mikroplardan arındırıp, güzel peynir mi verecek kemik gelişmesi olsun diye, et mi verecekler kasları gelişsin diye, o doktorların bileceği iş, yani hoca efendilerin bileceği iş. Ne verirse versin. Ben branş olarak bataklıktan kurtarmak için, bu Muhammed niye geldi la bizim işimizi karıştırdı diyenlere, gelsene Muhammed'i anlatayım demek için varız burada. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vazifemiz bu arkadaşlar. Eğer bir yerde morga girenler çoğaldıysa bu acilcilerin sorunudur. Acildekiler zamanında yetişememişlerdir. Solunum yetersizliğine karşı takviye solunum cihazı takamamışlardır. Adam ölmüştür. Morgdaki kişi sayısı arttıkça acildeki görevlilerin hesabı da çoğalacak kıyamet günü. Elbette. Musab bin Ümeyr de olsan, Abdullah ibn Übey gibi bir adama hidayet, peygamber de zaten ulaştıramadı. Yani herkesi kurtaramadı Musab bin Ümeyr. Devleti kurdu, devletin içinde nifakı önleyemedi. Elbette sen de bütün insanları hizaya sokup, herkesi sabaha kadar teheccüde kaldıracak halin yok. O zaman vazifeni yapacaksın. Morga giden de tek tük olacak ama genel kanaat acile gelenler kurtuluyorlar, geri gidiyorlar şeklinde olacak. Burada kardeşlerim şunu söylemek istiyorum bu bölümde. Size buradaki 6 aylık eğitim esnasında şeytanın telkin edeceği bir numaralı sıkıntı Adamı görmüyor mu? 4 yaşında hafıza başlamış, konuşuyor öyle. O 4 yaş, 10 yaşında adam Kur'an okuyordu. Arapça biliyor, Mekke'de kalmış 10 sene. 100 tane hocadan ders okumuş, böyle konuşması kolay. Sen 20 yaşından sonra geliyorsun, bu bir numaralı tiyatrosudur şeytanın. Ben size 4 yaşında, 5 yaşında hafız olmuşu bıraktım. 35 yaşındayken bile hafız olmamış Musab'ı örnek gösteriyorum. Ve elinde de muhteşem canlı bir örnek var. Medine, İslam devleti. Kainat. Elinde ışık gördü. Medine'den sonra. Şeytanın bir numaralı tiyatrosu seni küçük göstermektir. Kendine. Bunu yaparken de tevazu. Yani Allah için itiraf etmek lazım. Müslüman niye yalan konuşuyor? Kibir haram zaten. Kibir haram. Bana bir kişi lazım dediğinde Efendimiz Huzeyfe ayağa kalkıp ben ya Resulallah. Nasıl demişti? Abdullah İbni Mesud ben ya Resulallah. Ebu Cehil'i okurum Kur'an. Abdullah kibir yapıyorsun sen be. Nasıl ben dersin denmedi ki ona. Arandığında hani şair diyor ya sağına soluna bakmadan ben diyen adam diyor. Allah Necip Fazıl'ı mağfiret etsin, rahmet etsin. O ne güzel söz. Adam aranırken sağa sola bakmadan ben diyeceksin diyor. Çok hoş bir, tam Musab bin Ümeyr lafı bu. Ama şeytan arkadaşlar kime hangi külahı vereceğini çok iyi bilir. Senin kafana koca leğen gibi bir külah koymaz. Ondan iğrenirsin o zaman. Küçük bir şeyi de koni gibi kafana koymaz. Herkese uygun külah hazırlar o. Seni mesela tevazudan yakalar. Haddini bil lan. Bir defa terbiyesizlik bu. Şeyh misin sen? Tüt yanlış konuşursun maazallah. Sus. Adam hepten dinden çıkar. Ya ölüyor bu adam. Sen kalp masajı yapsan da yapmayacak zaten. Yap bari görevini yapmış ol sen. Bu adam zaten solunum yetersizliği var. Sen cihaz takarken ölse görevini yaparken ölmüş olur o. Takmazsan katil olacaksın ama. Fakat şeytan öyle demez tabii. Nasıl İmam Malik her sorulan soruyu bilmiyorum. Sen ne konuşuyorsun lan? İmam Malik bile bilmiyormuş. Ulan sana sorulan şeyle İmam Malik'e sorulan aynı mı? Allah var mı diyor sana genç. Ne bileyim abi ben söyleyemem. Gidip hoca efendilere sorman lazım. Böyle mi diyeceksin? Senin konun zaten sokaklarda sürünen bir nesil senin konun. Felsefeye gir denmiyor ki sana. Felsefeye niye bulaşıyorsun ki? Zaten haram senin felsefeye bulaşman. İhtiyacımız bizim ölümden kurtarma ihtiyacı. Franş olarak biz İbn-i Rüşd üzerine tezler hazırlamıyoruz ki. Allah'tan kopmak üzere olan ve kayadan aşağıya yuvarlanan bir nesille mücadele ediyoruz. Evvelki gün dikkatimi çekti. Konya'nın bir yerinde 150 koyun kayadan atlamışlar. Bir tanesi atlamış, öbür koyun da geçmiş. Herkes nöbetle sırayla 1-2-3'te 150'si de atlamışlar. 50 metreden atlayınca da kasaba ihtiyaç kalmamış aşağıda. Yeni nesil bu hale geliyor. Görüyor önündeki komaya giriyor kullandığı zehirden. Bir tane de bana versene biraz da komaya ben gireyim diyor. Bakın gülüyoruz. Gülünecek hal yeni nesil. Afet tiyatroya dönüştü. Böyle bir dönemde herkes kendini tevazuyla görsün. Mesela ben desem ki ben ki Musab bin Ümeyr adına okul açmak. Tövbe estağfurullah. Kıyamet günü bir şamar vurur Musab. Ulan terbiyesiz. Sen kim benim adımı kullandın? Desem ne muhteşem bir tevazu. Maşallah böyle tevazu var ya Fudayl bin İyad'da yoktu herhalde. O zaman sizi kim toplayacaktı arkadaşlar? Öbür hoca efendi de resmi prosedüre uygun değil diye yapmıyor bunu. İlahiyatta yapılınca kızlarla aşır neşir olduğu için erkekler ya da erkeklerle kızlarla aşır neşir olduğu için bereketi olmuyor. Herkese şeytan bir külah veriyor zaten. Sana gözlüğün var, sana gözlükle zaten yakışmıyor sana hocalık diyor. Öbürüne sen geçen sene bir sigara içmiştin hatırlıyorum utanmadan şimdi tebliğ yap. Çok hatırlanacak, sen de tövbeni yap diyor. Herkese bir külahı var şeytanın. O yüzden biz gerçekçiyiz. net kuralımız şudur. Ben. Rabbim beni seçti. Neden? Seçmeseydi ben burada olmazdım. Ben var. Becerebilir miyim? وَمَا تَوْف۪يكِ اِلَّا بِاللّٰهِ Peygamber sözü bu. وَمَا تَوْف۪يكِ اِلَّا بِاللّٰهِ Allah beş arttırsa başaracağım ben. Ben nasıl başarırım ki? İddiamız yok. Heyecanımız var. Uçuk uçuk iddiaların sahibi değiliz. Asla değil. O zaman işte helak olurum. Geliyoruz. Hazır olsun bütün gençlik. 7 milyar yetmez. Melekleri de getirin. Demem hiçbir zaman. Belki sıfır döneceğim ben. Hadis-i şerif ne diyor? Senelerce peygamber olarak yaşayıp 3 kişi bulamayan peygamber oldu bu dünyada. Ama arkadaşlar, ağabeyiniz olarak söylüyorum. Takriben 40 senedir bu mikrofonların önündeyim. Meyhanelerde konuştum. Camilerde konuştum. Sarhoşla oturdum. Gece 3:30 sarhoş kapımı çaldı. Hoca gelsene biraz dedi bana. Sonra bir trafik kazasında öldü sarhoşken, Allah mağfiret etsin. Yüreği Müslüman bir gençti. Çevresi bırakmıyordu onu. 3:30'da pijamalarımı çıkardım. Elbisemi giydim. Onu evime aldım. Sabah namazına kadar oturdum onunla. Başarımı anlatmak için söylemiyorum. Her şeyi denedim. Her şeyi. Elhamdülillah beni yetiştiren babamdan Allah razı olsun. Bana öğrettiği stil gereği insanların özel hassas şeyleriyle hiç ilgilenmedim. Tarikatlarıyla, mezhepleriyle, meşrepleriyle, burnun uzun, gözün kısa, çekik gözlüsün demedim kimseye. Allah'ın lütfuyla. Bugüne kadar binlerce kelimesi biraz basit kalıyor, konuşma yaptım. Sadece binlerce, birkaç bin tanesi internette var şu anda. Konuştum. Bir kere negatif bir tepkiyle karşılaşmadım. Ne konuşuyorsun lan? Hangi İslam sözünü hiç duymadın mı? Hiç ama. Öyle diyorsun fakat diyen, alttan alan tepkiler gördüm en çok. Genellikle de doğru söylüyorsun, inşallah yaparız sözü karşıma çıktı. En çetrefilli konuları, mesela en çetrefilli konu, başörtülü kızlara Allah'ın her sözünün doğru olduğunu anlatmaktır. Çok zor bir konudur bu. Hazreti Meryem bile bunu yapamaz, anlatamaz yani. Başörtülü kızlara, yani Müslüman olduğunu söylüyor. Başörtüsü İslam demek ki şimdi. Hatta kot pantolon üstte başörtüsü ve İslam demek ki şimdi. Sen onlara, kocan bir daha evlenirse itiraz edersen dinden çıkarsın sözünü ispat etmektir. Çok zor. Yüzlerce kadın grubunda konuştum. Rabbime hamdolsun. Yüzüme itiraz eden olmadı. Arkamdan İtiraz eden olmuştur tabi. Oluyor demek ki. Maille yazıyorlar. Bu sözlerini ben kabul etmedim ama işte çok tatlı konuştuğun için de moralini kırmadın diyor bana. Arşivimde var mesela. Gelen mailler arşivde bekliyor. 45 bin civarında mail var arşivimde bana gelmiş sorular olarak. Çünkü ben Mus'ab'ın yeğeni olarak dirilmek istiyorum kıyamet günü. Tamam, öldüreceksen öldür ama biraz beni dinle diyen bir taktikle çıkıyorum yola. Ben olumsuzlukla karşılaştım. Ama en çok olumsuzluğu benim gibi olan, yani hoca olanlardan karşılaştım. İslam'ın dışındakiler benimle uğraşmadılar. Bu sebeple kardeşlerim, şeytan size hatırlanacak. İyi be. Tamam sen şimdi Hazreti Ömer'den de değerlisin. Otur be işine bak sen. Namaz kıldın yeter ya sen. Diyebilir. Hayır. İmanımız şu olmalı. Eğer ben yapmazsam bu işi din gitti. Bu Musab kafası işte. Dinin son kalesi benim. Ha. Ya, peki ben mi bu işleri yapacağım? Yok. وَمَا تَوْف۪يكُ اِلَّا بِاللّٰهِ Allah'tan başka kim bana yardım edebilir ki? Allah tamam kulum derse yardım ederse olur. Onu da yapıyor Allah zaten. Yapıyor. Kardeşlerim, bu beraberliğimiz süresince ikinci temas edeceğim şey, sizden çok net bir şey isteyeceğim ben. Buradaki en büyük ağabeyiniz olarak. Yani yaş olarak en yaşlı benim burada. Dolayısıyla kendimi abi görüm, Abdülbaki Hoca ile bir iki yaş farkımız var ama sakalı tam beyazlamadığı için ben onu yok sayıyorum. Yani yaşta ilerisin ama sakalın hala siyah falan diyorum, kapatıyoruz açığı. Arkadaşlar, size açık, net, delikanlı olmanızı tavsiye ederim. Anlamadığınızı sorun. Sorarken, ne demiştin lan sen? Deme 60 yaşında adama. Elbette yakışmaz mı? Ben bunu anlayamadım diye soru sor. İçinize gömmeyin. Neden? Çünkü Allah size 50 sene bir daha böyle bir fırsat vermeyebilir. Yemeğin, içmen, suyun, yatman, her şeyin rahat. Sadece çalışacaksın. Kendini yetiştireceksin. Askerden gelince, evlenince, 3 çocuğun olunca bir daha sana böyle bir fırsat gelmeyecek. Bu sizin hayatınızın en bereketli fırsatı olacak belki de. Allah böyle yapsın istiyorum ama yani kaderi bilmiyoruz. Ama böyle sizden önceki gruplar böyle oldu. Bir daha bu fırsat kimsenin eline geçmiyor arkadaşlar. Çünkü neden? Mezun olmadan işe atılacaksın zaten. Zaten şu anda da iştesin. Size tavsiyem içinize gömmeyin. Yanlışı sorun, irdeleyin. Ödebiniz de şüphesiz. Ödep başka bir şey. Soru var, soru var. Tarz var, tarz var. Daha çok istifade edersiniz. Daha çok alır gidersiniz buradan. Üçüncü konum arkadaşlar, yine net bir şekilde söylüyorum. Sakın beni ve burada size ders veren hiç kimseyi örnek görmeyin. Biz çürük elmayız. Başta ben olmak üzere. Örnek Musab bin Ümeyr'dir. Zaten onun ismiyle bulunuyorsun burada. Gerisini boş verin arkadaşlar. Biz de ne buluyorsanız alın, kapatın dosyayı, atın bizi Musab bin Ümeyr'in peşinden gidin. O yarar işe, dünyada ve kıyamet günü. Bunu unutmayınız. Dördüncü tavsiyem kardeşler, sizden önceki gruplarda gördüğümüz şey, benim yarım asrı geçen talebelik hayatımda karşılaştığım en önemli sıkıntı. Talebe 30 kişi, 25 kişi ne kadarsa bir yerde bir grup olurlar. Kümeleşirler kendi aralarında. İşte mesela Trabzonlar bir araya gelir hemen. Maç yapıyorlarsa bile hemen o ona göre bir gruplaşmalar olur. İşte İmam Hatipliler bir araya gelir. Bu kökten zarar değilse de istifade açısından zarardır arkadaşlar. Neden? Her birinizin öbürüne vereceği bir katkı malzemesi vardır. Bugün benim burada size anlattığım şeyi herkes farklı anladı. Bir araya geldiğinizde 6 ay bunu birbirinize verdiğinizde bereketiniz 90'sa, iki grup olup da işte Trabzonlular ve İstanbullular olduğunuz zaman bu 90'ı 45'e düşürürsünüz fark etmeden. Çünkü tek başınıza her şeyi alamayacaksınız. Bir grup olmanız lazım. Bu grup 2'ye bölündüğü zaman %50'ye düşecek. 3'e bölündüğü zaman %30 olacaksınız. Allah'ın bereketi bir grup olabilenlerin üzerindedir. Hocalarınız, size burada abilik yapanlar, en başlarında da ben olmak üzere, biz sizi kendimizden bir parça olarak, siz de bizi öyle inşallah göreceksiniz. Ama kendi aranızda siz kümeleşirseniz, ki talebenin önemli sıkıntılarından biridir bu. 5 sene sürecek bir eğitim olsa olabilirdi de nihayetinde 5 ay bile durmayacaksınız. Bence buna bir dakika bile ayırmayın. 5. maddem, cumartesi günü Ankara'dan iki doktor karı koca ziyaretime geldiler. Sadece Ankara'dan hususi bana 5 soru sormak için gelmişler. Bu sordukları soruyu sizinle paylaşmayı o zaman not aldım. Notlarım da var. Bunun için şimdi onu paylaşmak istiyorum. Ben burada yaptığım önceki derslerde Hocam Abdülfettah Ebu Hudde rahmetullahi aleyhi sık sık andım. İnşallah cumartesi günkü hadis dersimizde de onun kitabından aktarım yapacağım. Hocamın zamanın kıymeti, zamanı kullanmanın önemiyle ilgili bir kitabını özetlemiştim. Karı koca, kardeşlerim bu dersi dinlemişler. Gitmişler piyasadan kitabın Türkçesini bulmuşlar. Onu okumuşlar. Kafaları karışmış. Doktor olan, ikisi de doktor da kocası dedi ki, hocam dedi, kanaatimizi söylüyoruz dedi. Sen Müslümanlara zulmediyorsun dedi. Neden dedim? Yani dedi, senin hocan bu dünyada yaşamıyor. Uzay elbisesi giyin diyorsun adeta herkese dedi. Senin hocan saniyeyle ölçüyor dünyayı dedi. Cep telefonuna 2 saat ayıran bir nesle hocanı örnek gösterme dedi. Soğutuyorsun insanları dedi. Siz soğudunuz mu dedim. Eşi dedi ki, yok dedi tartışma konusu oldu aramızda dedi. Dedim çok güzel. Hocama bir de Fatiha okumamışsınız bak. Size zaman konusunda devrim yapmış hocam. Öleli de 20 sene oldu işte. Allah rahmet eylesin. Sonra anlaştık. Dedim ki arkadaşlar, hocam saniyeleri ölçtüğü doğru. Ama hakikaten saniyeleri ölçüyordu. Acayip bir saniye ölçümü vardı. Çünkü bu ümmet vel asr diye zamana yemin eden Allah'ın kuludur. Hocası elbette zamana yemin eden bir Allah'ın kulu olarak zamana uyacak. Dedim ki, doktorlar, hocamı ölçü almayalım, uzay elbisesi gibi bir elbise diyorsunuz. Kabul. Nasılsın la? Deyince arkadaşı, 20 dakika iyiyim la. Muhabbeti yapan nesli ölçü alayım mı dedim. Ve hocam dedi, aman dedi, o kalsın dedi. Kimi örnek alalım dedim. Ortasını bulalım hocam dedi. Bak, Allah hocama bir kere daha rahmet etsin size, uç bir örnek vermiş. Siz tıp fakültesinde de o uç örneğin altını görüyoruz, eksiği. Ortasını bulun dedim bak. Hocam işe yaramış gene. Neyse bu şekilde bir yarım saat konuşup anlaştık. Arkadaşlar 6 ay çok uzun bir zaman geliyor insana ya. 6 dakikadan kısadır. Size tavsiyem saat kullanmayın. Saatleri atın. Göz açıp kapatma saati diye bir saat uydurun kendinize. Kaç kere göz açıp kapanıyorsa, çünkü göz açıp kapatma saniyeden daha düşük bir zaman limitidir. Ölçümleri bu şekilde yapın. Yemeğe ne kadar, uykuya ne kadar, arkadaşla muhabbete ne kadar. Buna bu şekilde kaç göz açıp kapatma sistemi diye bir sistem oluşturalım. Belki bakarsın saat dilimi olarak tutar dünyada. Keşfi de bize ait olur. Uzay hızı filan diyorlar ya, o bile yetmez. O bile az bize. Çünkü biz uzayı da kuşatmaya talibiz. Sadece Asya kıtası için mi çalışıyoruz? Dünya için mi çalışıyoruz? Uzay da bizim hedefimiz arasındaysa, uzay rakamlarını da sollamak zorundayız arkadaşlar. Zaman burada saatsiz işleyecek. Ama bu uyumayacağımız anlamına gelmiyor. Eğlenmeyeceğimiz anlamına geliyor. Beraber pikniğe gideceğiz inşallah. Atlayacağız beraber, dağ gezisi yapacağız. 3 gün, 5 gün kamp yapacağız yeri gelecek. Beraber koşuya gideceğiz. Bakacağım benimle zayıf adamlar nasıl koşacaklar. Sonra bunların benimle 15 kilometre yürüyebileceğini zannediyor musun? İki ihtiyar olarak karşınızda dur, hele bu kilolular. Yani şimdiden düelloyu açabilir mi? O bu tip hareketli birine benziyor. Burada bir iki kişi var. Dağa çıkacağız, yürüyeceğiz. Eğlenmemek diye bir şey yok. Telefonla konuşmamak diye bir şey yok. Limitsiz kullanmayacağız hiçbir şeyi. Dersler 60 dakika ama telefon 71 dakika olmayacak. Limitli olsun, her şey senin olsun. Bana de ki hocam, 7 gün içerisinde 13 saat ayak ayak üstüne atıp keyif sürme hakkı tanıdım kendime. Ananın sütü gibi helal olsun. 13 çarpı 60 dakika olacak ama. 13 saat 10 saniye olunca sen geri kaldın. Çünkü Rabbim eğlenmeyi, gezmeyi, dağda kamp yapmayı bize haram etmedi. Tam aksine Kur'an iman eden kullarıma helal ettim onları diyor. Bir de uyduruk takva numarası yapanlara Allah Teala gazap ediyor. Kul men harrame zînetallâhi letehrece ile ibadî. Kim benim kullarıma haram ediyor ki bunları? Bir denizde sandal gezisi yapmak şu sakallı adamın hakkı ya. Bu sakallı adamın hakkı. Şu müminin hakkı herkesten önce. Mülk Allah'ın. Ben Allah'a secde ediyorum, gavur keyif sürecek denizde. Olur mu böyle bir şey? Denizin dibi bile çok onlara. Ama bir çıktı, bir daha gelmiyor. Yok öyle. Geri olan masalı gibi. Yedi gitti, dere gitti, tepe gitti, tuz gitti, uz gitti. Yok öyle. Limitli olsun. Haftanın 17 saatinde ayak ayak üstüne, başının üstünde dur, keserbest. Telefonla konuşmak haram değil arkadaşlar. Telefona ömür çürütmek haram. Ne zaman açılacağı, ne zaman kapanacağı belli olmayan telefon bombadır. Açılıp kapanmasının kuralları olan telefon, Allah'ın nimeti ya, mümin kullanmayacak, kim kullanacak bunu diye düşünüyoruz. Zaman konusunda arkadaşlar, kesinlikle hassas olmamız lazım. Doktor Kavun söylediği gibi uzay ölçüsünü hadi almıyorsak bile buna çöl ölçüsü de alacak halimiz yok herhalde. Bunun ortasını bulacağız. Ve son sözüm kardeşlerim, 6. notum olsun. Burada hiçbir şekilde ümmeti Muhammed'in fraksiyonlarından birisini görmeyeceksiniz. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, Mus'ab ve arkadaşlarından başka hiçbir Allah'ın kulu ölçümüz değildir. İmam-ı Azam'ın talebeleri kapısının paspasıyız. İmam-ı Azamcı değiliz. Asla değiliz. Şucu buculuk bu binanın içinde mümkün değil. Bir şeyci değiliz biz. Huve semmâkümül muslimîn. Size Müslüman adını Allah verdi diyor Kur'an. A Müslüman, C Müslüman mı diyeceğiz kendimize? Hayır. Bütün ümmetin büyüklerini büyüğümüz kabul ederiz. Hiçbirinin kulu olmayız. Kulları değiliz. Talebeleri ve sevenleriyiz. Herkesin ama. Kim kelime-i tevhide hizmet ettiyse biz onun hizmetkarıyız. O benim şeriatıma hizmet etti. Ben onun tuvalette abdest suyunu dökerim. İpliği elime alırım. Taharet suyunu dökerim ben. Yeter ki o şeriatıma hizmet etsin. Ama kulu kölesi olmam. Allah'ın kuluyum. Muhammed'in ümmetiyim. Mus'ab'ın hayranıyım. Yok ötesi. Bu binada olduğunuz sürece buna mecbursunuz. Aksini hissettirirseniz sizden kurtulurlar. Kurtulmak zorunda bırakmayın kimseyi. Çünkü bu büyük ümmetin, vasat ümmetin adamı olmak büyüklüktür arkadaşlar. Aksi takdirde sen ümmetine değil grubuna hizmet edersin. Allah'a çağırmazsın, şeyhine çağırırsın. Başkana çağırırsın, derneğine çağırırsın. Başımıza gelen felaket de bu değil mi sen? Bir örneği size zikretmek istiyorum arkadaşlar. Bu da yine geçen İstanbul'da bir su sorunu diye bir şey var ya, su sıkıntısı. Sapanca Gölü diye bir göl var Adapazarı'nda. İstanbul'a da su taşıyan yerlerden biri. Sapanca Gölü'nde su seviyesi düştüğü için İstanbul'a gelen su da düşmüş. Sakarya Nehri'ne akan su da böylece sorun olmuş. Dolayısıyla İstanbul'da bir su sorunu var. Geçen haberlerde baktım ki müjde su sorununa çözüm geldi diyor. Allah Allah, yağmur yağmadığı halde su sorunu nasıl çözüldü merak ettim. O internette haberin altını vermeden böyle enteresan veriyorlar altına bak diye. Ben de altına bir bakayım dedim. Şuymuş meğer ki. Bak dikkat edin. Göl tabi Sapanca Gölü derelerden besleniyor. Ya da su harflarından besleniyor. 17 tane su kanalı varmış. Böyle köylerden akan su. Onlar akıp Sapanca Gölü'ne gidiyormuş. Bunların 10'unun üzerinde su şişeleme fabrikası varmış. Dolayısıyla 17 dereden Sapanca Gölü'ne su akıyordu. O su 10 fabrika tarafından kesilince işte 100 litre su akacaksa günde oraya 40 litre aktığı için yazında yağmurlar az yağınca göl kurumuş oldu. Yoksa orayı besliyor. Allah'ın kurduğu düzende bir sıkıntı yok. Bu son yağmurlar nedeniyle derelerin suyu tam olmadığından çamurlu gelmeye başlayınca su fabrikaları, şişeleme fabrikaları vazgeçmişler su şişelemekten. Çünkü gelen su temizlenmeyecek kadar kirli geliyormuş çok alttan geldiğinden. 1, 2, 3, 10 fabrika kapanmış ya da durdurmuşlar. Onlar kapanınca barikat kurulmuş ya göle giden, gölün önü açılmış. Gölde %2 oranında günde artmaya başlamış su bu sefer. Anladın mı? Haber bu. Bunu da müjde veriyor haber kaynağı. Arkadaşlar ben burada durdum. Ne anladım biliyor musun? Tarikatlar, cemaatler, dernekler, vakıflar İslam'a hizmet ediyoruz diye şişeleme tesisleri kuruyorlar. Gençleri şişeliyorlar, markaların üstüne yapıştırıp satıyorlar sağda solda. Benim İslam gölüm kuru kalıyor bu arada. Şişeleme yapmayın. Gençleri İslam'a doğru akıtsalar küfür ödünden patlayacak. Bunun için diyorum ki Ümmeti Muhammed adına çalışmalı. İddia zaten hep Allah için, İslam için ama İslam yerle bir olsa rahatsız olmuyorsun. Şeyh Efendi kalp krizi geçirse hep ölüyor insanlar. Demek ki samimi değiliz bu iddiamızda. Kardeşler, bunları geniş geniş konuşacağız ayetler eşliğinde. İnşallah 6 ay sonra Rabbimizin razı olacağı bir kimlikle ayrılacağız ya da beraber olacağız. Neyse artık. O güne kadar Allah yardımcınız olsun. Sizin de bizim de amelimizi kabul buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.